Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta bu saatlerde TGRT FM radyonuz TGRT FM'den sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz biz. Ve bu hafta da programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmayı bir borç biliyoruz. Sevgili dinleyiciler, eski seremonilerin, eski merasimlerin içinde, tarihe intikal etmiş eski merasimlerin içinde en parlak, en şatafatlı olanlarından birisi de vaktiyle Osmanlı padişahlarının elçi kabul merasimiydi sevgili dinleyiciler. Bu da bayağı şatafatlı bir işti. Osmanlı padişahları içinde ilk defa batılı bir elçiyi kabul eden Sultan II. Murat olmuştur. Son defa elçi kabul eden de tabiatıyla son Osmanlı padişahı 6. Mehmet Vahidettin Han'dır. Milano elçisi Benedikto ile beraber Sultan II. Murad'ın huzuruna çıkan ve Le Voyage d'Outre-mer adlı seyahatname sahibi Bertrandon de la Broquie var. Deniz Ötesinden Hatıralar isimli bir seyahatname adıyla bir kitap kaleme almış. O anlatıyor bu hadiseyi. Oradan biliyoruz. Edirne'de sultanın huzuruna çıkmaya gittiğimiz zaman, tabi o zaman Edirne başşehir, sarayın önünde birçok kimseler ve atlar vardı. Cümle kapısından içeri girdik. Bu kapı daima açık bulunuyor ve elleri asalı 20-30 hizmetli tarafından korunuyordu. İçeriye izinsiz girmek imkansızdı. Bu kapıcıların yanında bir de başkanları olan kapıcı başı vardı. Milano elçisi içeriye girince kapının yanına oturttular. Herkes divanın toplanması için sultanın dairesinden çıkmasını beklemekteydi. Üç vezir ile Rumeli beylerbeyisi ve öbür beyler geldikten sonra padişah göründü. Maiyetindeki saray hizmetkarları divanın toplandığı yere bakan dairenin kapısına kadar gittiler. Padişah büyük divanhanenin köşesindeki tahta doğru yürüdü ve oraya oturdu. Paşalar ilerleyip biraz ötesinde durdular. Divana katılması gerekenler de geldiler ve uzaktaki duvarın dibine oturdular. 20 ulah asilzadesi, ulah o zamanki Romenler, yüzleri padişaha dönük bir halde divan hanenin önünde yer aldılar. Bunlar rehinelerdi. Dairenin ortasında içlerinde etli pilav bulunan 100 kadar kaf vardı. Milano elçisinin kabulü merasiminden sonra yemek yendi diyor. Şimdi burada iki hususu sizlere ifade etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi elçi kabullerinin umumiyetle divan toplantısına rastlandırılması adetti. Yani padişah elçileri divan toplantısında kabul ederdi. Böylece hem devletin haşmeti görülmüş olur hem de elçi kabulünün bir devlet işi olduğu ifade edilmek istenirdi. İkincisi Milano elçisinin. Yani bu kadar devlet varken Sultan II. Murat zamanında Milano elçisinin burada ne işi var diye aklınıza gelebilir. Sevgili dinleyiciler, o zaman İtalya irili ufaklı pek çok devletten müteşekkildi. Milano bunlardan bir tanesiydi ve oldukça güçlü olanlarındandı. Osmanlılar Avrupa'da ilerledikleri zaman ve pek çok memleketleri fethettikleri zaman Balkanlar'da Milanolular papalığın ve Alman imparatorlarının arasında sıkışmış kalmış olan Milanolular ve çok sıkıntıda olan İtalyan devletlerinden en güçlüsü olan Milanolular, Osmanlıların Balkanlara gelmesini bir kurtuluş, bir imkan olarak, bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir. Ve Osmanlı padişahlarıyla temasa geçmişlerdir. Bununla Osmanlı padişahının İtalya'ya geçmesini, kendilerini Papa'nın ve Alman İmparatoru'nun, tabi o zamanki Alman İmparatoru Viyana'da oturuyor, Avusturya İmparatoru yani, bunun tasallutundan, sıkıntısından kurtarmasını beklemişlerdir. Nasıl olsa Osmanlı hükümdarı burayı fethedince kendi krallıklarını ipka eder, yerinde bırakır. Kendileri Osmanlı padişahına tabi bir hükümdar olarak hayatlarını devam ettirirler diye düşünmüşlerdir. Hatta bunlardan bir tanesi Floransa Dükası, üzerinde Fatih'in resmi bulunan ve üç tane taç bulunan yani Doğu Roma İmparatoru, Batı Roma İmparatoru ve Müslümanların padişahı şeklinde üç tane taç bulunan para bile bastırmıştır. Vaka Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlılar İtalya'yı fethetmek üzere o meşhur İtalya haritasını göz önüne getirin, çizmeye çıkmışlar. Otranto'yu fethetmişlerdi. Ancak ondan sonra çıkan bazı badireler, Anadolu beyliklerinin verdiği sıkıntılar, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da fazla ilerlemesine mani olmuştu. Bir müddet sonra da Osmanlı ordusu Otranto'dan çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. İtalya'nın bugünkü Sicilya ve Sardinya adaları vaktiyle Müslümanların hakimiyetinde iki devletti. Halkının çoğunluğu Müslümandı. Ancak daha sonra Müslümanların elinden çıktı ve halktan orada kalabilen, sağ kalabilen Müslümanlar zorla Hristiyanlaştırıldı. İşte Milano Dukası'nın ta Sultan II. Murat zamanında Osmanlılarla temasa geçmesi onların çok ileri görüşlü olduklarını gösteriyor. Bekledikleri gerçekleşmedi ama bu ileri görüşlükler hakikaten diplomasi tarihinde kayda değer bir hadisedir. Bizanslı tarihçi Theodoros Kantakouzenos da şöyle anlatıyor, diyor ki divanda bir elçi huzura kabul edilecek olursa getirdiği hediyelerle padişahın yanına girer, el öper, itimat namesini takdim eder ve ziyaret sebebini vezirlere hitap ederek anlatır. Onlar da padişaha arz ederler. Yani padişah orada olsa bile böyle. Evet sevgili dinleyiciler, Osmanlı kanunnameleri ile eski teşrifat defterlerine göre İstanbul'un fethinden 19. asır ortalarına kadar elçi kabul merasimi şu şekilde cereyan ederdi. Şimdi bu ilk verdiğimiz iki kaynak ecnebi. Şimdi Osmanlı kaynaklarına dönüyoruz. Elçiler kabul edilmek için divana, yeniçeri ve öbür kapı kulu ocakları mensuplarına 3 aylık maaşlarının verildiği gün davet olunurlardı. Yani gelse de 3 ay önce gelse bile bu 3 ayda bir maaş veriliyor ya, o gün beklenirdi. Buna galebe divanı denirdi. Galebe kalabalık kelimesi buradan geliyor. Eğer gelen bir Müslüman devleti elçisi ise, mesela Memlük elçisi ise, Hindistan Türk İmparatorluğu elçisi ise, Buhara Hanlığı'nın elçisi ise mesela, divanhane kapısından içeri girince sadrazam, kubbealtı vezirleri, nişancı, kazaskerler, defterdarlar hep ayağa kalkarlar. Elçi gelip sadrazamın eteğini öper ve nişancının yanındaki sedire otururdu. Müslüman devletlerin elçilerine daha fazla hürmet göstermek adetti. Ekseriya bir Yeniçeri Birliği'nin başında bulunduğu halde karşılama için Üsküdar'a kadar, hatta daha ileri gider İstanbul tarafına geçirmek üzere kadırgaya bindirir. Elçi top atışıyla, salvoyla selamlanır ve İstanbul'da mükellef bir konağa kondurulurdu. Eğer gelen elçi Müslüman bir devletin elçisi değilse, kendisine ayağa kalkmamak için şöyle bir formül vardı. Elçi kapıdan girdiği sırada sadrazam, divit odası denilen divan efendisine, yani kendi kalemi mahsus müdürüne, yani hususi katibine ait odadan çıkardı. Divanda bulunan vezirlerle kazaskerler ve öbür görevliler sadrazamın gelişine hürmeten ayağa kalkarlardı. Elçi bu sırada içeri girmiş bulunurdu. Lakin kendisine ayağa kalkılmamış olduğu gibi oturulur, vaziyette de karşılanmamış olurdu. Daha evvel Venedik elçileri divana girerlerken vezirlerin ve öbürlerin ayağa kalkması usuldendi. 1597 yılında Anadolu kazaskeri ayağa kalkmayı reddetti. Onun üzerine bu formül bulundu. Yani bir başka iş için ayağa kalkar, o arada elçi de içeriye alınırdı. Böylece diplomatik bir skandal da olmazdı. Osmanlı Devleti'nin haşmeti de muhafaza edilirdi. Sadrazam Erdel, Dubrovnik ve sonraları Yedi Adalar elçilerinde oturduğu yerde kabul ederdi, hiç ayağa kalkmazdı. Erdel, bugünkü Transilvanya'dır, Yugoslavya, Romanya, Macaristan arasında paylaşılmış, ahalisi Macar olan bir yerdir. Dubrovnik, Dalmatya sahillerinde bugünkü Ragusa şehrinin olduğu yerdir. Elçi divana girince sadrazamın eteğini öper. Eskiden selamlama adeti etek öpmekti. Sonra divanhane kapısı duvarı tarafında ve vezirlerin karşısında bulunan iskemleye oturtulurdu. Bu sırada sadrazam divan tercümanını yanına çağırırdı. Kendisine elçinin hatırını sormasını söylerdi. O da gelir bunu elçiye ifşa ederdi. Aldığı cevabı da sadrazama arz ederdi. Elçi bundan sonra divan müzakerelerini ve kapı kulu ocaklarına maaş verilmesi merasimini seyrederdi. Bu işler sona erdikten sonra gerek Müslüman gerek gayrimüslim elçiler iskemlede oturur, sadrazamla beraber yemek yerlerdi. Çünkü divan toplantısı bittikten sonra divana katılanlara yemek vermek adetti. Elçi kabul edildiği gün divan üyelerinden nişancıyla defterdarlar için ayrı sofralar kurulurdu. Ve elçinin mahiyetinde bulunan kimseler de derecelerine göre onların veya kubbe vezirlerinin sofrasında yemek yerdi. Kalan mahiyet halkı için ise kısmen eski divanhanede ve kısmen kızlar kapısı tarafında mermer direkler arasında sofralar kurulurdu Topkapı Sarayı'nda. Elçi yemeğini yiyip ellerini yıkadıktan sonra hassa vekil harcı ve çadır mehterleri ketüdası tarafından gül suyu verilip buhur tutulurdu. Yani ortalığın kokusu, yemek kokusu giderilirdi. Sonra da çavuşbaşı vasıtasıyla divandan alınır, hazine dairesinin önüne götürülürdü. Burada kendisine ve mahiyetinde bulunanlara hilatler giydirilirdi, bir süre istirahat ettirilirdi. Elçi bundan sonra sadrazamla vezirlerin, kazaskerlerin ve Yeniçeri ağasının hünkârın huzuruna girişlerini, arz merasimini seyrederdi. Divan toplantısından sonra divan azaları tek tek padişahın huzuruna girip divanda kendileriyle alakalı müzakereleri rapor eder ve padişahın tasvibini alırlar. Ondan sonra divan müzakereleri ferman haline getirilir, hüküme bağlanırdı. Padişah bu sırada nerede? Sarayın üçüncü kapısı olan Babusade var ya, onun iç kısmında ve hemen karşısındaki arz odasında. Babusade'yi geçtikten sonra hemen karşıda bir bina var. O bina arz odasıdır. İşte orada bulunurdu. Nihayet iki kapıcı başı gelir, elçinin kollarına girer, elçiyi arz odasına padişahın huzuruna götürüp yer öptürürlerdi. Bir taraftan da kapıcılar onun getirdiği hediyeleri arz odasının penceresi önünden geçirip iç hazineye teslim ederlerdi. Bazen de peşkeşçi başı bu hediyeleri, peşkeş hediye demektir, peşkeşçi başı bu hediyeleri arz odasının kapısından dolaştırıp hazineder başıya teslim ederdi. Arz odası eni boyunun iki misline yakın bir dikdörtgen şeklinde bina. Sağda, solda ve sağ arkada birer kapısı var. Önde ve arkada da birer penceresi var. Sol duvarda bir ocak var. Sol köşede padişahın tahtı var. Sağ arka kapıya yakın yerde içeride konuşulanların dışarıdan duyulmaması için şakır şakır akan bir çeşme var. Padişahın huzurunda ona en yakın olarak sadrazam. Onun alt tarafında da derece itibariyle kubbe vezirleri dururlardı. Elçi evvela memuriyetine dair şifahi beyanda bulunurdu. Divan tercümanının Türkçe'ye çevirdiği bu nutka padişah kısaca cevap verirdi. Bu cevap ise yine tercüman vasıtasıyla sadrazam tarafından elçiye bildirilirdi. Yani padişah direkt elçiyle konuşmazdı. Elçi bunun üzerine getirdiği mektubu en alt taraftaki vezire, o da kendi üst tarafındakilere vermek suretiyle mektup sadrazama kadar ulaşırdı. O da bunu tahtın sol yanındaki yastığın üzerine koyardı. O sırada padişah tarafından elçiye birkaç kısa sual sorulur ve cevabı alınırdı. Hükümdarların, elçilerin nutuklarına cevap vermeleri aslında usulden değildi. Fakat Sultan II. Mahmud Han bu seremoni kaidelerini değiştirmiş ve elçilerin nutuklarına cevap vermiştir ilk defa. Usule göre hünkâr sadrazama elçiye sor, neden gelmiştir der ve elçinin şu cevabını nakleder. Sadrazam, dostluk için geldim ve mektup getirdim. Padişah bunun üzerine yine sadrazam vasıtasıyla şunları söyler. Eskiden ola geldiği gibi katımıza elçiler gelip dostluk ederlerse bu taraftan da dostluk ve sulh devam eder. Şöyle bilsinler diye buyursanız konuşma böylece sona erer ve memleket ahvaline dair bir şey sorulmazdı. Yani tamamen protokol şeklinde devam ederdi. Sonunda padişah bizzat izin deyince elçiye yeniden yer öptürülüp dışarıya çıkarılırdı. 1731 tarihinde kubbe vezirlikleri kaldırılmıştı. Onun üzerine elçinin mektubunu baş imrahor veya kaptan paşa ve onun vasıtasıyla sadrazama takdim edilmesi usul olmuştu. Elçi dışarı çıkınca hasfırın önünde sadrazamın dönüş alayını seyredip kendisini selamladıktan sonra avdet ederdi, dönerdi. Getirdiği mektubu ise sadrazam alırdı, tercüme ettirip hülasasını hünkâra arz ederdi. Buna telhis denirdi. Yani devlet işlerine ait kağıtları sadrazamın özetler, üzerine bir ayrı kağıtla padişaha sunulmak üzere buna telhis denirdi. Huzura kabul olunmak ve getirdiği mektubu takdim etmek üzere bir elçinin saraya gelişi de yine hususi bir merasime tabiydi sevgili dinleyiciler. Kendisi belli günde divana davet edilip gelirken paşa kapısının yani sadrazamların resmi makamlarının karşısındaki alay köşkün hizasına gelince sadrazamın çıkması için bir müddet bekletilirdi. Bu müddet evvelce bir saat kadardı ama sonraları 15 dakikaya kadar indirildi. Elçi saraya varınca orta kapı veya Babüsselam denilen ve bugün Topkapı Sarayı müzesinin giriş kapısı olan yerde attan inerdi. Çünkü oradan ileriye sadece padişah atla geçebilirdi. Kendisini divan tercümanı karşılardı. Kapıcıların yani saray muhafızlarının nöbet odasına götürülürdü. Yarım saat kadar orada dinlenirdi. Bu sırada içeride eski divanhanede Fetih Suresi okunurdu. Bu biterek yeniçeriler pilav ve zerde yemeye koşacakları sırada elçi ve çavuşbaşı delaletiyle orta kapıdan geçirilirdi elçi. Kubbe altına yaklaşınca kul ketüdası çavuşbaşıyı divanhane kapısının dışında karşılar ve beraber içeriye girerlerdi. Elçiyi değil, çavuşbaşını. Yerine yenisi gelmesi dolayısıyla memleketine dönecek elçiler paşa kapısına müracaat edip izin isterlerdi. Sadrazam vaziyeti hünkârı arz ederdi. Gerekli müsaadeyi alırdı ve elçi bazen resmi bazen hususi olarak huzura kabul olunurdu. Muayyen bir işi görüşmek üzere muhakkaten gelen elçilerin ise dönüşlerinde mutlaka huzura resmen kabul edilmeleri usuldendi. Ancak bunun arz odasında olması şart değildi. Mesela 1613 senesinde bu şekilde memleketine dönen Felemenk elçisi yani Hollanda elçisi Sultan 1. Ahmet tarafından Üsküdar bahçesinde kabul edilmişti. 1682 yılında ki Rus elçisi de Sultan 4. Mehmet tarafından Kara Mustafa Paşa Köşkü'nde yani Topkapı Sarayı'ndaki Kara Mustafa Paşa Köşkü'nde kabul edilmişlerdi. Memleketlerine dönen elçilere Name-i Humayun denilen padişah mektubu verilirdi. Ve Osmanlı Devleti sınırları içinde bulundukları müddetçe kendilerinin ve maiyetlerinin bütün masrafları ve yol paraları devlet tarafından ödenir, emniyetleri sağlanır, ayrıca hükümdarlarına da ağır hediyeler gönderilirdi. Şimdi yeri gelmişken elçi kabulü sırasında Mehterhan bölüğünün çalmış olduğu, çalması adet olan elçi marşını hep beraber dinleyelim. Thank you. Sevgili dinleyiciler, Tanzimat devrinden önceki esnaf hayatında bir sanata, bir işe giren çırak, çocuğa, delikanlıya o sanat, o iş için kabul edilmiş çıraklık müddetini tamamlayarak kalfasının ve ustasının uygun görmesiyle aynı sanata mensup bir heyet huzurunda bir imtihan, mesleki bir imtihan tatbik edilirdi ve zamanımızın diploması yerine kaim bir peştemal kuşatılırdı. Peştemal kuşanan çırak kalfa olurdu. O zaman işin loncasına kayıtlı esnafından sayılırdı. Lonca bugünkü ticaret odası gibidir. Esnaf odası gibidir. Esnaflık gedik usulüyle tahdit edilmiş olduğuna göre müstakil dükkan sahibi usta olması bir dükkan gedinin boşalmasına bağlıydı. Eskiden her esnaflıkta, her sanatta belli sayıda sanatkar olurdu. Belli yerlerde dükkan açılırdı. Rast gelen, önüne gelen bir dükkan açıp da esnaflık yapamazdı. Bütün bu esnaflıklar bir loncaya bağlıydı. Aynı cins esnaflıklar. Her bir esnafın kadrosuna da gedik denirdi. Bunlar bir nevi vakıf gibidir. Hani şimdi de mesela taksi plakalarıyla noterlik böyledir. Yani orada o kadroya başkası giremez. Aynı taksicilikte bu devam ediyor. Ancak bu esnaftan birisi ölürse veya işi terk ederse onun yerine birisi girebilirdi. Yine her önüne gelen ben bu işi öğrendim de diyemezdi. Esnaf bir esnafın yanına girip çırak olacak. Sonra kalfa olacak. Sonra ancak usta olup da bir dükkan açabilirdi. O da dükkan boşalırsa. Bir kalfa varis bırakmadan ölen ustasının yerine yahut aynı sanat, aynı iş üzerinde diğer bir ustanın ölümü üzerine mensup olduğu lonca erkanınca da ustalığa layık görülürse ikinci bir defada ustalık peştemali kuşanırdı. Şimdi çıraktan kalfa olurken bir peştemal kuşandı. Eğer kalfası olduğu usta ölürse varissiz veya bir başka usta ölür de dükkanı boşalırsa yine ustalık peştemali kuşanır oraya geçerdi. İşte esnaf arasında bu ustalık peştemali kuşatma merasimine çırak çıkarma denirdi. Çırak çıkarılan yani dükkan sahibi olan kalfa da peştemal alırken İslami akide ve İslami geleneklere dayanan esnaflık ahlakından, esnaflık terbiyesinden bir imtihan verirdi. Bu vesileyle bir nevi tarikat ayinine benzeyen bir merasim yapılırdı. Tanzimat'tan önceki devirde, ki buna klasik devir diyoruz, her Müslüman esnaf zümresinin dini bir tarikat ile yakın münasebetleri vardı. İslami esnaf teşkilatı, İslami akide ve geleneklere dayanan esnaflık, ahlak ve terbiyesinin esaslarıyla ve peştemal kuşanma, çırak çıkarma gibi merasim ve bir nevi esnaf ilmihali diyebileceğimiz kitaplarda tespit edilmişti bütün bunlar. Bu kitaplara fütüvvetname denirdi. Çırak çıkarma merasimindeki imtihan, işte bu fütüvvetnamelerdeki malumat, bilgi üzerinden olurdu. Esnaf peştemalini, hamam peştemaline benzetmemek lazım. Ondan ayırt etmek için mütehassıs, titiz yazarların elinden çıkmış eski metinlerde, esnafa kuşatılan peştemale, aynı manada şet kelimesiyle ifade ediyorlar. Fütüvvetnamelerde de bu kelime kullanılıyor. Peştemal, peşt ön demektir. Mal örten önlük yani önlük öne bağlanan şey. Mesela destmal mendil. Peştemal önlük. Peştemal Farsça önlük demektir. Ama Arapçası şeddir. Şed kuşanılan şey demektir. İşte hamam peştemaline benzemesin diye kitaplar bunu şed diye anlatıyor. Evliya Çelebi fütüvvetnamelerin kaydıyla kendi müşahedelerini birleştirerek çırağı peştemal yani şet kuşanma merasimini şöyle anlatıyor. Evvela o esnaf zümresinin nakibi yani idarecisi, temsilcisi, şakirdin yani çırağın, çırak Farsça şakit demek, sağ elini sol eline alıp mecliste hazır olanların huzurundan geçirip seccadesinde oturan pirin önüne getirir. Ve esselamu aleyküm ya ehlüş şeria der. Selam verir pire. Pir de aleyküm selam ya ehl-i tarika vel mağfire vel hakika diyerek dört kapı selamını ifa eder. Dört kapı ne demek? Dört kapı dini kültürde bulunan şeriat, tarikat, marifet, hakikattır. Tasavvufi tabirlerdir bunlar. Sonra şakirt yani çırak besmele çekip geri geri giderek kapı yanına varır ve orada durur. Şakirdin sağ tarafında nakip. Sol tarafında çavuş olduğu halde tekrar ortaya gelirler. Ve şakirt meclis huzurunda sanatı, işi üzerinde marifetini yani yaptığı bir eseri arz eder. Makbule geçerse meclisi teşkil edenler bu zatı posta müstahak gördük. Allah mübarek eyliye derler. Fatiha okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek Hazreti Peygamber'in ve onun dört dostu olan Hulefai Raşidi'nin aşkına zikir yapılır. 12 imam yad edilir. Nakip 170 tarikatın kurucularını teker teker yad ederek ruhlarını şad eder, anar. Sonra şakirdi ustasına teslim eder. Ustası da artık manevi evladı olan şakirdini tekrar meydana getirerek kendi belindeki şedi yani peştemali çözer, şakirdin beline bağlar. Sağ el sağ ele, iki baş parmakları dışarıda kalmak üzere biat ve ahd ederler. Yani sadakat yemini ederler. Bu o manaya gelir. Sonra mecliste bulunanlardan birisi innellezine yubayiuneke ayeti kerimesini tilavet eder. Fatiha-i Şerife okunur. Artık merasim bitmiş olur. Pir şakirdi önüne alır ve şu nasihatta bulunur. Ey oğul der. Evvela harama bakma. Yalan söyleme. Haram yeme. Haram giyme. Haram içme. Ekmek tuz hakkına ihanet etme. İhtiyarları hor görme. Uluların önünden yürüme. Sabretmesini bil. Tahammül etmesini bil. Bir şey koymadığın yere el uzatma. Emanete hıyanet etme. Kanaat sahibi ol diyerek bu sözlerinin kulağına küpe olması için şakirdin kulağını çekerek ensesine hafifçe bir tokat vurur ve gafil olma, gözünü aç, gün akşamlıdır der. Evet, Evliya Çelebi anlatıyor bunları. Yine Evliya Çelebi, kalfayı çırak çıkarmada, dükkan sahibi usta yapmada bağlanan şed için bunun ayrı bir merasim olduğunu ifade etmeden şunları yazıyor. Ustanın şakirdin beline bağladığı şedden gayrı bir şed daha vardır. İpekten, kutnudan, softan olan bu ikinci şed, şakirdin, artık şakirt kelimesi burada çırak manasına değil, kalfa manasına. Ama usta olmadım ikisi de şakirt sayılıyor. Beline değil de sağ koltuğu altından ve sol omuzu üstünden geçirilerek hamail tarzında bağlanıyor. Bu şed bağlandığı zaman mecliste hazır bulunanlar, yürü Allah yardımcın olsun, postun mübarek olsun, kazancın helal olsun diye hayır dua ediyorlar. Şakirt yani kalfa besmele çekerek kendi pirinin, nakibinin, çavuşunun ve ket hüdasının ve mecliste misafir olarak bulunan sair esnaf pirlerinin ellerini öper. Sonra arka arkaya yürüyüp kapıdan edeple çıkar. Ve bu mecliste bulunanlar için ziyafet verir. Benim üstadlarımdan gördüğüm budur. Fütüvvetname'de de böyle yazar diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin ikinci şed tabirinden şöyle bir mana çıkarmak mümkün. İlk sahne bir çırağın peştemal kuşanma merasimi olmakla beraber aynı merasim kalfaya ustalık peştemali kuşatılmasına tekrar ediliyor. Fakat kalfaya ikinci bir şed, peştemal de hamail gibi bağlanıyor. Bir de Evliya Çelebi'nin kullandığı post kelimesi dükkan, tezgah, iş manasındadır. Bir kalfa usta olurken fütüvvetname ile verdiği imtihanda sorular ve cevaplar muayyendir. Mesela eşrefi mahlukat olan Beni Adem'in ceddi Adem Safiyullah'tan Hatemül Enbiya Efendimiz Hazretlerine kadar peygamberler hangi sanatı işlediler diye sorarlar. O da der ki, Hazreti Adem ekinci ve çiftçiydi. Hazreti Şiit, kazzaz ve hallaç idi. Dokumacı ve hallaç. Hazreti Hud, tüccar idi. Hazreti İbrahim, Halep'te sütçüydi. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı yaparken mimar oldu. Hazreti İsmail, avcı idi. Hazreti İshak çoban idi. Hazreti Yusuf zindanda günleri bilmek için saat yapardı. Zülkifil peygamber ekmekçi idi. Üzeyir peygamber bahçıvan idi. Hazreti İsmail tercüman idi. Hazreti İlyas çulha idi. Hazreti Davud zırh. Hazreti Süleyman hurma yaprağından zembil yapardı. Ermiya peygamber cerrah idi. Hazreti Daniyal astronom idi. Hazreti Lokman hekim idi. Hazreti Yunus balıkçı idi. Hazreti Musa çoban idi. Hazreti İsa seyyah idi. Mefhar-ı Mevcudat Efendimiz de mücahidi fi sebilillah idi. birinci sualin cevabı bunlar. Demek her peygamber el emeğiyle geçinmişler, peygamber oldukları halde. Hatta anlatırlar, Davut peygamber yolda yürürken iki tane meleğe rastlıyor. Melekler birbirleriyle konuşuyorlar, biri diğerine soruyor, diyor ki, Davut'u nasıl bilirsin? Öbürü de diyor ki, çok iyi bir kuldur. El emeğiyle geçinseydi daha da iyi olurdu. Bunun üzerine Davut peygamber, peygamber olduğu ve hükümdar olduğu halde, yani başka gelirleri olduğu halde, zırh yapmaya başlamış, demircilik yapmış ve nafakasını o kendi el emeğinden çıkarmıştır. Çok serveti olduğu halde bunu hep hayır hasenatta ona buna dağıtmakta kullanmış ve Mescid-i Aksa'yı başlatmıştır. İkinci sual, sanat sahibi olmak için ne lazımdır? Cevap, söz sahibi olmak lazımdır. Sual, söz kimden kaldı? Cevap, Efendimiz Muhammed Mustafa'dan kaldı. Sual, şet kimden kaldı? Cevap, 10 kişiden kaldı. Hazreti Adem cennetten çıkınca, melaikelerden utanıp, edep yerine incir yaprağı kuşandı. İkincisini, Hazreti İbrahim, Kabe'yi yaparken kuşandı. Üçüncüsünü Nuh peygamber, gemi yaparken kuşandı. Dördüncüsü, Peygamber Efendimiz'dir ki, Miraç gecesi şet kuşandı. Beşinciden onuncuya kadar, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Halid bin Velid, peygamberimizden mezun olup şet kuşandılar. Sual, şedin manası nedir? Cevap, şeytani nefis ile daim mücadele edip vesveseden kurtulmadır. Sual, sanat karındaşlığı, sanat kardeşliği kimden kaldı? Cevap, Hazreti Adem'den kaldı ki Cebrail aleyhisselam ile karındaş oldular. Sual, dört kapı selamı nedir? Şeriat, tarikat, marifet, hakikattır, bu da cevabı. Sual, marifet nedir? Cevap, kendi nefsindeki eksikliği bilmektir. Sual, bunu bilmeyenin kazandığı para ne olur? Cevap, haram olur. Evet, Evliya Çelebi kaydetmiyor ama fütüvetnamelerde yazılıdır. Çırak oğlan kalfalık imtihanında meclis huzuruna mutlaka yalın ayakla çıkardı. Eşiği atlamadan yüksek sesle şu kıtayı söylerdi. Eşiğimde komuşum ben canuser, ta vücudum ola safi hemçüser. Eşiğimde hacetim budur benim, kim kılasın ben fakire bir nazar. Sonra eşiği önce sağ ayağını atarak atlardı ve selamün aleyküm ey erenler ki dünya varlığını terk edenler derdi. El öpmek üzere pirin, yani tarikat pirinin, esnaf pirinin önüne vardığı zaman da şu kıtayı söylerdi. Şem-i tevfik-i hidayettir yüzün, sureti haktan işarettir yüzün, ehli tevhide beşarettir yüzün, haccu ihramu ziyarettir yüzün. Bu merasim esnaflığın tariki fütüvvet, hirfetler devrine ait. Hiçbir kayıt olmamakla beraber loncalar devrinde artık bunun yavaş yavaş terk edildiğini zannediyoruz.
Oh yeah.
Sevgili dinleyiciler, çok eski bir gelenek olarak İstanbul esnafının hemen her zümresi, yılda bir defa bütün çırakları, kalfaları, ustaları, amirleri ve ihtiyarlarıyla toplu olarak aralarında sureti mahsusada topladıkları parayla Haydarpaşa çayırına, Küçük Su çayırına, Büyükdere çayırına, Beykoz çayırına, Florya ve Kağıthane mesirelerine giderlerdi. Çadırlar ve lonca malı vakıf mutfak ve sofra takımları götürürlerdi. Bir iki gece orada kalırlardı. Gençler türlü oyunlar, yaşlılar türlü arifane sohbet ile eğlenirlerdi. Her esnaf zümresinin her yıl aynı mesireye gitmesi de gelenek icabı idi. Mesela terlikçi esnafı daima Beykoz çayırına 10 senede bazen 20 senede bir, mesirede 15 ila 20 gün kalırlar, zamanımızın tabiriyle çadırlı kamp hayatı geçirirlerdi. Böylece hem bir istirahat dinlenme olur, hem de esnaf birbiriyle daha hoş, samimi bir ortamda bir araya gelirdi. Böylelikle birbirlerinden halleşirler, haberdar olurlardı. Onun için bu esnaf mesireleri, bunlar mekteplerde de vardı. Hatta mektep vakıfları vardı. Mektebin belli zamanlarda pikniğe, kır gezisine götürülmesi için mektebi yapan kimse, eskiden mektepler devletin değil, vakıflarındı. Yapan kimse vakıfnameye şart koşardı. Mesela her sene Mayıs'ın, Haziran'ın şu tarihlerinde çocuklar kır gezisine götürülsün diye. O tarihte efendim yemekler hazırlanır, arabalar tutulur. Hiç masraf etmeden çocuklar kır gezisine götürülürdü. Bazen çocukların aileleri de bu kır gezisine iştirak ederlerdi. Böyle eskiler yaşamasını da gayet iyi bilirlerdi. Yeri gelmişken sevgili dinleyiciler, bir tabir vardır pabucu dama atılmak diye. Eskiden esnaf yaptığı işte belli bir kalite standardını tutturmak zorundaydı. Usta olmuş ama yetmez, yaptığı mal standartlara aykırı olmayacak. Eğer uyduruk bir mal yaparsa, esnaf geleneklerine, esnaf kanunlarına riayet etmezse, müşteri bunu lonca pirine şikayet ederdi. Ve bir disiplin kurulu mahiyetinde bir heyet teşkil edilir. Yaptığı mal tetkik edilir. Müşterinin şikayeti tetkik edilir. Eğer müşteri haklı görülürse bu mal iade edilir ve esnafa ceza verilirdi. Bu tekerrür ederse esnaflıktan çıkarılırdı. İşte kunduracı esnafından birisi de böyle bozuk kundura yaptığı zaman bu esnaf heyeti gelir, bu kunduraları alır ve dükkanın damına atarlardı. Ve böylece esnafın mesleğinin tatil edildiğine delalet ederdi. İşte pabucu dama atılmak artık şeyden, revaçtan düştü manasına kullanılan bir tabir ola gelmiştir ki eski esnaf hayatına aittir. Şimdi bugün müşteri memnuniyetleri, kalite efendim meseleleri ne kadar ilerledi? Yıllar önce bizim ecdadımız bu meseleleri son derece pratik ve zaruri meseleler olarak görmüş ve tatbik etmişti. Lonca ve gedik usulü hala Avrupalıların, Amerikalıların, herkesin hayran olduğu ve tıkır tıkır işleyen bir usul olarak devam ede gelmişti. Bir de avarız sandıkları vardı sevgili dinleyiciler. Esnaf sandıkları vardı. Şimdi esnaf gücü yettiği müddetçe çalışırdı. Bir kere eskiden şunu söyleyelim. Ne hafta tatili vardı, ne emeklilik vardı. Bunlar hep sonradan çıkmıştır. Hafta tatili yoktu. Ancak devlet memurlara ve talebelere haftada bir gün, cuma günü o da ihsan olarak izin verirdi. Yani bugün dinlensinler, işlerini görsünler. Medresede okuyan talebeler, ki çoğu yatılıdır, çamaşırlarını falan yıkasınlar. Efendim memurlar alışverişlerini yapsınlar. Cuma namazına rahatça gitsinler diye cuma günleri tatil idi. Esnaf için böyle bir şey mevzubahis değildi. Esnaf haftanın 7 günü çalışırdı. Bir de emeklilik yok idi. Yani bir esnaf gücü yettiği müddetçe çalışırdı. Güçten, kuvvetten düşünce, sanatını icra edemez hale gelince, yerine oğlunu yetiştireceği için umumiyetle böyle olurdu. Oğlu babasının yerine geçer, babası kenara çekilir. Artık evinde, evden camiye, camiden eve ömrünü geçirirdi. Gücü yettiği müddetçe çalışırdı yani. Emeklilikte bir şey yoktu. Ancak çalışamayacak kadar düşen, hasta olan, sakat kalan esnaf, eğer çoluğu çocuğu yoksa, bakacak kimsesi yoksa ne olacak? Veya bir dükkan sahibi herhangi bir arizi sebepten dolayı, yani kendi sebebiyet verdiği bir hadiseden değil de, yangın gibi, deprem gibi, efendim kesat gibi bir durumda mutazarrır olursa, iflas etmeye eşiğine gelirse veya işte bir dükkanı yanarsa ne olurdu? O takdirde esnafın kurmuş olduğu bir divan sandığı vardı. Esnaf her ay kazancının belli bir miktarını aralarından seçtikleri mutemet bir kimseye teslim ederdi. Sandık emini. Bu sandık emini bu paraları toplar, emanet sıfatıyla saklar ve destende bunun tenmiye eder, yani bu parayı çalıştırarak kar getirir ve zamanla esnaf arasında muhtaç olanlar, dükkanı yananlar, herhangi bir sebeple paraya ihtiyacı olanlar varsa bu paradan karz-ı hasen verir, borç verir. Bu da mümkün değil, yani sahibi ödeyecek durumda da değilse bunu ona bir atiye, bir ihsan olarak verirdi. Böyle bir teşkilat, sigorta, sosyal güvenlik teşkilatı kurulmuştu. Her meslekte vardı bu. Yeniçeriler arasında vardı, saraydaki harem ağaların arasında vardı, memurlar arasında vardı, esnaf arasında vardı, hatta mahalleli arasında bile vardı orta sandıkları. Bunlar zamanla Cumhuriyet'ten sonra kayboldu ama Cumhuriyet'ten önce bu orta sandıklarından çok istifade edenleri ben işittim. Mesela birisi anlattı dükkanlarının yandığını, efendim çok mağdur olduklarını, ancak hemen orta sandığının imdada yetiştiğini ve kendisine bir miktar para verdiklerini, bununla tekrar dükkanını yaptırıp kara geçtiğini ve bu parayı peyderpey ödediğini söyledi. Yine Soğan Ağa yangınında evi yanan bir kimseye mahalle divanından para verilmiş. O da tekrar yeni baştan eskisinden daha güzel bir ev yaptırmış ve zamanla bu parayı ödemişti. Böyle imkanları da vardı. Yani esnaf teşkilatı çok sağlam bir teşkilat idi.
Teneni, teneni, teneni, teneni, teneni, teneni.
Efendim bu hafta da Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.